Ayrım 2, sayfa 5. Uygarlık ilk kez kızgın bir kimse taş atmak yerine kelimeleri kullanıldığında başlamıştır. Bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadelelerle geçen yıllarınızın en güzel yıllarınız olduğunu göreceksiniz. Hiç kimse kendisinin ölümüne inanmaz. Bilinç dışında herkes ölümsüz olduğuna ikna olmuştur. Asla cevaplanamamış ve kadın ruhunu araştırmaya verdiğim 30 yıla rağmen benim de cevabını bulamadığım o büyük soru şudur. Kadınlar ne ister? Dile dökülmemiş duygular asla ölmez. Canlı canlı gömülür ve çok daha çirkin yollarla gün yüzüne çıkarlar. Çok tuhaf şu insanlar. Sevdikleri kişiyle birlikte olmaya can atar ama bunu açıkça kabul etmeye yanaşmazlar. Kimileri sırf korkularından azıcık dahi ilgilerini belli etmeye çekinirler. Hislerinin anlaşılmayacağından ya da daha kötüsü karşılık bulmayacağından korkarlar. Ama beni en çok şaşırtan bu onları içten içe yavaşça öldürse bile yine de sevdikleriyle ilişkide kalabilmek için girdikleri bilinçli gayrettir. Bilinç dışını ozanlarla filozoflar benden önce keşfetmişlerdir. Benim keşfettiğim bilinç dışının incelenmesini sağlayan bilimsel yöntemdir. Bir düşünce unutulduğuna nereye gider? Küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerde ise yüreğini. Mutlu olma ihtimalimiz yaratılışımızla kısıtlanmıştır hep. Mutsuzluğu deneyimleyemek ise daha çok kolaydır. Üç taraftan bastıran ıstırap tehdidi sarmalar bizi. İlki kendi bedenimizden kaynaklanan ıstıraptır. Zayıflayıp yok olmaya mahkum bu his, uyarı işaretleri ağrı ve kaygı olmadan yapamaz. İkincisi dış dünyadan kaynaklanır ve üstümüze ezici, merhametsiz yıkım güçleriyle saldırır. Üçüncüsü ise diğer insanlarla ilişkilerimizden kaynaklanır. Bu sonuncusunun verdiği ıstırap bizim için belki de hepsinden daha sancılıdır. Zihin de tıpkı buz dağları gibidir. Yalnızca 1/7'i suyun üstünde görünür. Köpekler dostlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. Bu açıdan insanlara hiç benzemezler. Saf sevgi yeteneğinden yoksun insanlar daima sevgiyle nefreti birbirine karıştırırlar. Benim fikrimce güzellik kavramının kökeninin cinsel uyarılmaya dayandığı ve başlangıçta güzelin cinsel açıdan çekici anlamına geldiği su götürmez bir gerçektir. Bilinç dışı asıl ruhani yerimizdir. Bilinç dışının doğası en az dış dünyanın gerçeği kadar bilinmezdir. Duyu organlarımız aracılığıyla dış dünyadan aldığımız veriler nasıl hatalıysa bilincimizin bilinç dışına dair ilettiği veriler de o kadar hatalıdır. Aşık birinin deliden farkı yoktur. Hata yaptıkça gerçeğin tamamı keşfedilir. Deli dediğimiz kişi uyanıkken düş görendir. Düşüncelerin en zorlu başarılarında bilincin yardımına gerek duyulmaz. En nihayetinde sembolizmi biz icat etmedik. Sembolizm evrensel ve çok eski bir hayal gücü yetkinliğidir. Aşkla nefretin kutuplaşmasını göz önüne alalım. Klinik gözlemler hem nefretin beklenmedik bir şekilde aşka eşlik ettiğini, insan ilişkilerinde nefretin aşkın önceli olduğunu hem de pek çok koşulda aşkın nefrete ve nefretin de aşka dönüştüğünü gösterir. Uygar toplum insanların birbirlerine karşı duyduğu içgüdüsel düşmanlık sebebiyle sürekli parçalanma tehdidi altındadır. Yaratıcı yazar tıpkı oyun oynayan bir çocuk gibidir. O da kendisine çok ciddiye aldığı bir fantezi dünyası kurar. Uygarlığın ilk şartı adalettir. Mutluluk dediğimiz şey tam anlamıyla fazlasıyla engellenmiş ihtiyaçların tercihen ansızın tatmin edilmesinden doğar. İnsanlar sandıklarından daha ahlaklı ve hayal bile edemeyecekleri kadar ahlaksızdırlar. Mensuplarının büyük kısmını mutsuzluğa ve isyana sürükleyen bir uygarlık, varlığının kalıcı olmasını ne bekleyebilir ne de hak eder. Yitirdiklerimiz için bir yer buluruz mutlaka. Böyle bir kayıptan sonra tuttuğumuz matemin en zor aşamasının geçeceğini bilsek bile asla tam olarak teselli olamayacağımızı ve yitirdiğimizin yerine alacak bir şey bulamayacağımızı da unutmayız. O boşluk neyle dolarsa dolsun, isterse içi tamamıyla kapansın, yine de geride bir şey kalacaktır. İtinayla tasdik edilmiş gözlemlerin düşünsel manipülasyonuna bilgi denir. Arzular dizginlenmedikleri müddetçe daha da bastırırlar. Çocukları, bir yetişkinin onları seviyesine inmesi, üstün konumundan feragat edip onlarla eşitmiş gibi oynaması kadar sevindiren bir şey daha yoktur. Yaratılış planının insanın mutlu olması gibi bir maksadı yoktur. Nahoş bir fikri, gerçek dışı bulmak insanın doğasında vardır. Sonrasında bu fikre karşı argümanlar geliştirmek kolay olacaktır. Bir çocuğun parlak zekasıyla ortalama bir yetişkinin zayıf zihniyeti arasında üzücü bir tezat vardır. Düşlerin yorumlanabilmesini sağlayan psikolojik bir teknik bulunuyor. Bu prosedür uygulanırsa bütün düşler anlamlı bir fiziksel yapı olarak tezahür edecek ve bu fiziksel yapı uyanık durumdaki zihinsel aktivitelerde belli bir noktaya eklenebilecektir. Sevmek ve çalışmak insaniyetimizin mihenk taşlarıdır. Kelimelerin sihirli bir gücü vardır. En büyük mutluluklara ya da en derin üzüntülere sebebiyet verirler. Öğretmenden öğrenciye bilgi aktarırlar. Kelimeler konuşmacının dinleyicilerini etkisi altına alıp kendi fikirlerini dikte etmesini sağlar. Kelimeler en kuvvetli hisleri uyandırıp İnsanı her türlü eyleme kışkırtmaya muktedirdir. Yanılsamalar bize hoş görünür çünkü bizi acıdan korur, haz duymamızı sağlarlar. O yüzden yanılsamaların gerçeklikle arada bir çarpıştıklarında en ufak olacaklarını hiç şikayet etmeden kabul etmeliyiz. Özel mülkiyetin lağvedilmesiyle insanın saldırganlık sevgisi elinden alınmış olur. Dünyayı yaratan ve müşkik bir tutumla bizi esirgeyen bir tanrı var olsaydı, evrende ahlaki bir düzen ve ahiret bulunsaydı çok güzel olurdu. Ama şu çarpıcı bir gerçektir ki, tüm bunlar bizim dilemeye mecbur bırakıldığımız şeylerdir. Kendisine sevgi dini diyen bir din bile kendinden olmayanlara karşı sert ve sevgisizdir. İnsanlar genellikle içinde bulundukları zamanı naifçe olduğu gibi içeriğini tam tahayyül edemeden deneyimlerler. İnsanların şimdiki zamanla aralarına belli bir mesafe koymaları gerekir. Yani şimdiki zaman geçmiş olmalıdır ki gelecek hakkında yargıda bulunabilecek gözlem noktaları sağlayabilsin. Kültürel gelişimleri, saldırganlık ve öz yıkım gibi İnsani içgüdülerle müşterek hayatlarını bozmalarına engel olmayı başarabilecek mi veya nereye kadar başarabilecek sorusu insan ırkı için en mühim sorudur. Bu açıdan bakıldığında günümüz özel bir ilgiyi hak etmektedir. İnsanoğlu doğa kuvvetleri üstünde öyle bir hakimiyet edindi ki bunların yardımıyla birbirlerini son kişi kalana kadar yok etmekte hiç zorluk çekmeyecekler. Şimdiki huzursuzluklarının, mutsuzluklarının ve kaygılı hallerinin büyük bir kısmının sebebi bunu kendilerinin de bilmesidir. Artık diğer semavi gücün, ebedi Eros'un eşit derecede ölümsüz hasmıyla girdiği savaşta kendini göstermesini bekleyebiliriz. Ama ne kadar başarı elde edileceğini ve sonucun ne olacağını kim öngörebilir? Hayat çok zordur. Karşımıza bir sürü acı, hüsran ve imkansız vazifeler getirir. Yatıştırıcı çareler olmadan hayatın üstesinden gelemeyiz. Bu çarelere 3 örnek sayabiliriz. Acımızı hafifletecek güçlü saptırmalar, acımızı geçirecek ikame mutluluklar ve acıya karşı bizi duyarsızlaştıracak uyuşturucu maddeler. Öyle bir yaratılışımız var ki yalnızca tezatlardan derin bir haz alıyoruz. Durumun kendisinden aldığımız haz ise çok küçük. Paranoyak asla tamamen hatalı değildir. Farklı dinler uygarlıkta pişmanlık hissinin oynadığı rolü asla es geçmemişlerdir. Dahası insanoğlunu günah dedikleri bu pişmanlık hissinden kurtarma iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Neysek oyuz. Çünkü geçmişte de neysek oyduk. Düşünmek az enerjiyle yapılan bir tatbikat gibidir. Tıpkı bir generalin taburlarını harekete geçirmeden önce haritasındaki minyatür figürleri oynatması gibi. Çocuklarda kaygı aslında sevdikleri kişinin kaybını hissettiklerinin ifadesinden başka bir şey değildir. Mektup yazarken alıcının zaten bildiklerine değinilmeden ona yeni bir şey söylenmesini iyi bir kural olarak benimsedim. Kimse aynı anda iki efendiye hizmet edemez. Zavallı egonun işi daha da zor. Aynı anda üç zorlu efendiye hizmet edip üçünün birden taleplerinin arasını bulmaya çalışıyor. Bu talepler hem birbirleriyle uyumsuz hem de bağdaştırılması güç oluyor. Öyle ki egonun arada kendini salıvermesine şaşmamalı. İşte bu üç tiran dış dünya, süper ego ve id'dir. Psikanaliz için şu söylenebilir. Elini verirsen kolunu kaptırırsın. Başkalarının davranışlarının altında yatan nedenleri anlayabilseydik her şey bir anlam kazanırdı. Vicdan, içimizde büyüyen belli bir arzunun reddedilmesinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Uzun vadede akıl ve tecrübe karşısında hiçbir şey galip gelemez. Dinin bu her iki unsurla da çeliştiği ise gün gibi aşikardır. Dinden azat edilen bir insanın normal ve sağlıklı bir hayat sürme şansı daha yüksektir. Din o kadar çocuksu, gerçekliğe o kadar aykırıdır ki, insanlığa karşı dostane bir tutum benimsemiş kimseler için, fanilerin büyük bir kısmının bu hayat görüşünün üstüne çıkamayacağını düşünmek acı vericidir. Düşler en olmadık çelişkileri birleştirir. İhtimal dışındakilere olanak sağlar. Gün boyu bizi etkisi altına alan bilgileri bir kenara atar ve bizi ahlaki ve etik açıdan hissizliğe iter. Aslında ben ne bir bilim insanı, ne bir gözlemciyim. Ne bir deneyici, ne de düşünürüm. Ben mizacım gereği bir fatihim. İnsanlarda biyolojik ve psikolojik anlamda katıksız bir maskülenliğe ya da feminenliğe rastlanmaz. Bilgi meyvesi insanlar için ne kadar erişilebilirse dini inancın inkarı o kadar yaygın olacaktır. Seven kişi birden mütevazi oluverir. Sevenler tabiri caizse narsistliğinin bir parçalarını rehin bırakmışlardır. Nevroz belirsizliğe tahammül gösterme acizliğidir. Bilinçli zihin güneşin altında fışkıran ve sonra tekrar içinden doğduğu bilinç dışının yer altındaki su kaynağına dökülen bir fıskiye gibidir. Uygarlığın içgüdülerden yapılan feragatlerin üstüne kurulduğu gerçeği ve bunun mertebesi görmezden gelinecek gibi değil. Nevroz belli bir ölçüye kadar paha biçilmez bir dürtü değeri taşır, bilhassa psikologlar için. Çiçeklere bakmak dinlendiricidir. Ne hisleri vardır ne de içine düştükleri ihtilaflar. Öpecek bir şey olmayanın tütün içmesi kaçınılmazdır. İnsan komplekslerinden kurtulmaya çalışmamalı. Aksine onlarla uzlaşmalıdır. Çünkü kompleksler insanın hal ve tavırlarına yön veren meşru güdülerdir. İnsan düşlerindeki kötücül dürtülerinin elbette sorumluluğunu almalıdır. Başka türlü bunlarla başa çıkılabilir mi? Düşün içeriğine yabancı ruhlar ilham vermediyse Gördüklerimin hepsi varlığımın bir parçasıdır. Din bir yanılsamadır ve gücünü içgüdüsel arzularımızla uyuşmasından alır. Gençlerin aklı erseydi, yaşlıların gücü yetseydi. İnsanlar güçlü bir fikri savundukları müddetçe güçlüdürler. Fikre karşı çıktıkları anda kuvvetlerini yitirirler. Gören gözleri ve duyan kulakları olan biri hiçbir faninin sır tutamayacağına inanabilir. Dudaklarından söz dökülmese bile parmak uçlarıyla konuşabilir, ihanet bütün gözeneklerinden dışarı sızar. Ego, gerçeğin kışkırtmalarıyla üzülmeyi, acı çekmeye zorlanmayı reddeder. Dış dünyanın travmalarından etkilenmemekte inat eder, hatta bu travmaların onun için keyif kaynakları olduğunu öne sürer. Saldırganlık eylemi insanın tabiatında yer alan bağımsız, içgüdüsel bir huydur. Saldırganlık kültürün önündeki en büyük engeldir. Sevildiğinden emin biri nasıl da cüretkar olabiliyor? Düşler aşırı zorlanan beyin için emniyet sübabı işlevi görür. Herkes kendi hayatı üstünde hak sahibidir. Oysa savaş umut vaat eden yaşamları söndürür. Bireyi insanlığına utanç lekesi sürecek durumlara sürükler. Kendi iradesi dışında başka insanları öldürmeye zorlar. Kültürel varlıklarımızdan bize aktarılan bilgiler arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar tam da bizim için en önem taşıması gereken ve evrenin sırlarını çözüp hayatın getirdiği acılarla uzlaşmamızı sağlayacak olanlarıdır. Sevmek ve çalışmak, çalışmak ve sevmek. Hayat bundan ibaret. Çok önem taşımayan bir karar alırken bütün artıları ve eksileri gözden geçirmenin çok faydası olduğunu gördüm. Gel gelelim eş ve iş seçimi gibi daha hayati meselelerde karar bilinç dışından içimizde bir yerden gelmelidir. Özel hayatla ilgili önemli kararlarda bana kalırsa tabiatımızın daha derinlerinde yatan içsel ihtiyaçlar bizi yönlendirmelidir. Paylaştığımız zamanlar yaşamın düz yazısında şiirdir. Psikanaliz önünde sevgi yoluyla tedavidir. Bizleri iki cinsiyetin de konum ve değer açısından birbirine eşit olduğu düşünmemiz için zorlayan feministlerin bizi yoldan saptırmalarına müsaade etmemeliyiz. Büyük bir şahsiyetin hayatı hakkında okudukça bizden daha iyisini yapamadığı zamanlar, hatta insan olarak bize yaklaştığı zamanlar da olduğunu öğrenmemiz kaçınılmazdır. Şairler, akli bilgi ve tecrübe açısından biz sıradan insanların efendisidirler. Çünkü onlar bilimin erişemediği derelerden su içerler. Daha psikanalist yokken insanların düş gördüklerini akıldan çıkarmamak iyi olacaktır. Tecrübeyle sabittir ki çoğu insanın bünyesi uygarlığın taleplerine belli bir noktadan sonra riayet edemez. Bünyelerinin izin verdiğinden daha yüksek standartlara ulaşmak isteyenler nevroza yenik düşerler. Bu kişilerin daha az mükemmel kalabilmeleri kendileri adına çok iyi olurdu. Çoğu kimse özgür olmak istemez. Çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve çoğu kimse sorumluluk almaktan korkar. Gittiğim her yerde benden önce bir şairin orada bulunduğunu görüyorum. En çılgın görünen düşler çoğunlukla en derin anlamları içerenlerdir. Düş yorumu bilinç dışının eylemlerini öğrenmeye giden kraliyet yoludur. Kadın erkeği yumuşatmalı ama zayıflatmamalıdır. Saldırgan bir tutum bireyi rezil edecek her tür kötü davranışa, her tür şiddet eylemine geçit verir. Nasıl da gelişmişiz ama orta çağda olsak beni yakarlardı. Oysa şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar. İnsan kendi inancına göre yaşamayana inanmaz. Zorluklarla geçen, neşeden mahrum bir hayatın bize ne faydası var? Ne yapalım bize ölümlü bir kurtarıcı gibi karşılatacak sefil bir hayatı? bilincinize ulaşan bilgiler eksik ve çoğunlukla güvenilmezdir. Gözlerinizi içinize çevirin, kendi derinliklerinize bakın. Önce kendinizi bilmeyi öğrenin. Başkalarını sürekli kınayan bir kişi aynı konularda kendisini de kınadığına dair şüphe uyandırır. Ayrım sonu, sayfa 23.